Kitap adı Temel Sağlık Hizmetleri Ünite 1 Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı Yazar Doçent Doktor Didem Arslantaş Editör Doçent Doktor Didem Arslantaş Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra sağlığı tanımlayabilecek, sağlık hizmeti kavramını açıklayabilecek, temel sağlık hizmeti kavramını tanımlayabilecek, koruyucu sağlık hizmetlerini açıklayabilecek ve örnekler verebilecek. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sıralayabilecek, tedavi edici sağlık hizmeti kavramını tanımlayabilecek, rehabilitasyon hizmetlerini aktarabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar sağlık, hijyen, temel sağlık hizmeti, almata, koruyucu sağlık hizmeti, tedavi edici sağlık hizmeti, rehabilitasyon içindekiler, giriş, sağlığın tanımı, temel sağlık hizmetleri kavramı, koruyucu sağlık hizmetleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilite edici sağlık hizmetleri. Konu anlatımı başlıyor. Giriş kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak. Hastalananların tedavisini yapmak, iyileşmenin tam olmadığı durumlarda başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sağlamak ve toplumların sağlıklarını daha iyi durumlara getirmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne sağlık hizmeti denmektedir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı sağlığın korunmasıdır. Sağlık hizmetinin temel alanları koruma, tedavi, rehabilitasyondur. Toplumların ekonomik düzeyi yükseldikçe sağlık için yapılan harcamalar artmaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer gerçek de, sağlıkla ilgili temel kavramları bile yeterince karşılayamayan gelişmemiş toplumların varlığıdır. İster gelişmiş ister gelişmemiş toplumlar olsun, ana hedef sağlığın korunması ve geliştirilmesidir. Sağlığın tanımı o halde sağlık nedir? Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir. Bir diğer tanımlamaya göre de kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması durumudur. Temel sağlık hizmetleri kavramı çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan'ın Almaty şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların katılımı ile ve UNICEF ve DSÖ'nün önderliğinde gerçekleştirilen Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı'nda şekillendirilmiştir. Almaty'daki tanıma göre de SH, pratik ve bilimsel temellere oturmuş, bilimsel ve sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemler ve teknoloji ile toplumda bireylere ve ailelere onların tam katılımı ve kabul edebilecekleri bir maliyetle sunulan ve evrensel düzeyde ulaşılabilir esas temel sağlık hizmetleridir. Ülkenin hem sağlık sistemine entegre olmuş hem de sosyal ve ekonomik kalkınabilirliğine odaklanmış olmalıdır. TSH, bireylerle ilk temas noktasıdır ve aileye ve topluma onların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde onlara olabildiği kadar yakından ve ulusal sağlık sistemi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin ilk elemanı olarak ve sürekli bir sağlık hizmeti sunumunu sağlar. Ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeği olup, ulusal kalkınma için büyük önem taşır. TSH, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır. Sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır. Bir faaliyetler topluluğudur. Sıra sizde bir halk sağlığının temel amaçları nelerdir? Sıra sizde bir yanıt halk sağlığının temel amaçları. Sağlık düzeyini yükseltmek ve korumak, hastalananları sağlığına kavuşturmak, bireyin, ailenin ve toplumun esenliğini sağlamak, toplumun değer yargılarını geliştirmek, sağlık olanaklarının eşit olarak dağıtımını sağlamak TSH içinde en azından olması gereken belli başlı 8 tane hizmet bulunmaktadır. Bunlar: ana çocuk sağlığı ve aile planlanması, başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama, yerel endemik, yerleşik, o alanda sürekli bulunan hastalıklardan koruma ve kontrol, sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi, toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması, uygun beslenme ve gıda temini, güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması, temel ilaçların sağlanması bir görüş olarak TSH kavramını ele alırsak 4 nokta son derece önemlidir. A. Sosyal eşitlik. Sağlık hizmeti doğuştan kazanılmış bir haktır ve tüm topluma, en uzak noktaya kadar sosyal adalet anlayışı içerisinde hizmet götürülmelidir. B. Öz sorumluluk. Herkes kendi sağlığının önemini bilmeli ve kendinden, çocuklarından sorumlu olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için kişiler eğitilmeli ve kişilerdeki farkındalık düzeyi artırılmalıdır. Farkındalığı artan bireyler daha çok sorumluluk hissederek sağlık hizmetlerinin planlanma ve sunum aşamasında söz sahibi olmaktadırlar. Tüm bunların sonucu olarak toplum sağlık hizmetine katılmaktadır. C. Sağlık hizmetlerinin boyutu. Sağlık hizmetleri yürütülürken diğer sektörlerden de yardım alınmaktadır. O halde sektörler arası koordinasyon, eşgüdüm mutlaka gereklidir. D. Uluslararası dayanışma. Sağlık tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir konudur ve bu konu ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin kalkınması ve gelişimi için mutlaka destek olması gerekmektedir. Örgütlenme olarak TSH bir ülkedeki sağlık örgütlenmesinde şu başlıklara uyuluyorsa o ülkede TSH'ye uygunluk söz konusudur. Uyulması gereken temel başlıklar şu şekilde sınıflandırılabilir. Toplum sağlık hizmetlerine katılmalıdır. Sağlık hizmetleri ekip anlayışı ile sunulmalıdır. Hasta sevki basamaklandırılmalıdır. Entegre hizmet anlayışı olmalıdır. Hizmetler sürekli olmalıdır. Sağlık açısından riski tespit edebilmek için ev ve iş yerlerine kadar ulaşan bir sağlık sistemi kurulmuş olmalıdır. oluşturulan hizmet modeli kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını destekler şekilde olmalıdır. Oluşturulan hizmet modeli o ülkenin koşullarına ve toplumuna uygun özellikte olmalıdır. Sıra sizde iki sağlığın geliştirilmesi için özellikle üzerinde durulması gereken temel konular nelerdir? Sıra sizde iki yanıt 1. Güvenilir çevre, içme ve kullanma sularının temizliği, atıkların sağlığa zararsız hale getirilmesi, sağlıklı ve güvenli konutlar gibi. 2. Bağışıklığın artırılması 3. Olumlu sağlık davranışlarında bulunma, sigara içmeme, dengeli ve yeterli beslenme, düzenli fizik aktivite yapma, stresle başa çıkma gibi. 4. İyi beslenme 5. Sağlıklı doğum koşullarının sağlanması 6. Kaliteli, sürekli sağlık bakımı ilk basamak sağlık hizmeti olarak TSH'nin en yaygın kullanıldığı alan bu alandır. Bu konuda aktarılmak istenen görüş koruyucu hizmetlerle evde ve ayaktan tedavi hizmetlerinin bir arada verildiği bir hizmet basamağı olmasıdır. Ve halkın ilk başvuru yaptığı basamaktır. Bu basamakta tanı ve tedavi hizmeti yapılamayan hastaların ikinci basamak sağlık hizmetine sevk edilmesi uygundur. Faaliyeler grubu olarak TSH hizmetlerinin Almatada belirtilen en az hizmet, ana çocuk sağlığı ve aile planlanması, temiz içme suyu temini halkın sağlık eğitimi gibi kısmını içermesi anlamındadır. Dikkat 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun 5 Ocak 1961 yılında kabul edilmiştir. Böylece sağlık hizmetleri tarihinde sosyalleştirme dönemi başlamıştır. Günümüzde halk sağlığı anlayışı içerisinde 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun ve Almatada bildirgesinin temel ilkeleri yer almaktadır. Peki bu temel ilkeler nelerdir? 1. Toplumsal eşitlik. Sağlık hizmetleri doğuştan kazanılmış bir haktır. Bu yüzden herkes sosyal adalet içerisinde sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmalıdır. Yani sağlık hizmeti almada herkes eşit şansa sahip olmalıdır. 2. Sürekli hizmet. Herkese her yerde ve her zaman hizmet sunulması anlamındadır. Yerleşik hizmetin sunulamadığı durumlarda da gezici hizmet birimleri kurulmalıdır. 3. Çevreyle bütünlük. Kişi fizik, biyolojik ve sosyal çevresiyle bütün olarak ele alınır. Çevresinden soyutlanamaz ve sağlığı ile ilgili alınacak her önlemde mutlaka çevre koşulları da göz önüne alınmalıdır. 4. Yaşamın bütünlüğü. İnsan hayatının doğum öncesi dönemden ölüme kadar geçen süre içerisinde bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Dolayısıyla insanlar sadece hasta iken değil, sağlıklı oldukları zaman içinde de sağlık hizmeti alabilmelidirler. 5. Toplumsal etmenler. Hastalıkların temelinde sadece fiziksel ve biyolojik nedenler yer almaz. Bunlara ilave olarak toplumsal ve kültürel nedenler de son derece önemlidir. kişilerin yaşam koşulları, inançları, ekonomik güçleri de sağlık durumlarıyla direkt ilişkilidir. 6. Entegre hizmet. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin birlikte ele alınması anlamındadır. 7. Öncelikli hizmet. Hastalıklardan korumak, oluşumunu önlemek, her zaman için tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuzdur. Bu yüzden korumaya yönelik hizmetlere öncelik verilmesi gerekmektedir. Koruyucu hizmetleri götürürken bazı gruplarında öncelikli hizmet alması gerekir. Bu gruplara örnek verilecek olursa 15-49 yaş grubu doğurgan çağ kadınlar, 0-6 yaş grubu çocuklar, yaşlılar, özürlüler gibi 8. Önemli hastalıklara öncelik. Çok görülen, çok öldüren, çok sakat bırakan ve çok iş güç kaybına yol açan hastalıklar bir toplum için önemli sağlık problemleridir. Bu tip problemlere de sağlık hizmeti götürülürken öncelik tanınmalıdır. Örnek verilecek olursa kalp damar hastalıkları şu an tüm dünya için önemli bir sağlık problemidir. 9. Kademeli hizmet. Hastaların ilk başvuru yeri birinci basamak, aile sağlığı merkezi olmalıdır. Buralarda tedavi edilemeyen kişilerin ikinci basamak olarak hastanelere sevk edilmesi gereklidir. Bu şekilde işleyen bir sağlık hizmetinde hastanelerin gereksiz şekilde meşgul edilmesinin önüne geçilmiş olur ve yığılmalar azalır. 10. Ekip hizmeti. Sağlık hizmetleri içerisinde farklı alanlarda eğitim görmüş birçok kişi yer almaktadır. Hizmet ortaya çıkarılırken farklı özellikteki bu kişilerin bir ekip olarak çalışması gerekmektedir. 11. Sağlık kalkınma ilişkisi. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi sağlık düzeyinin yükselmesine neden olacağı gibi, sağlıklı toplumda ekonomik gelişmeyi daha da artırır. 12. Katılımlı hizmet. Halkın sağlık hizmetlerini benimsemesi ve gerekli önem vermesi hizmetlerin daha gelişmesini sağlar. Onun için hizmet planlanırken halkın da katılımı sağlanmalıdır. 13. Evrensellik. Sağlık sorunları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte sağlıklı olmak tüm ülkeleri ilgilendiren bir konudur. Bu yüzden ülkeler arası işbirliği mutlaka yapılmalıdır. 14. Uygun hizmet. Toplumsal koşullara uygun bir hizmet modeli oluşturulmalıdır. Model içerisinde kültürel uygunluktan maddi koşulların uygunluğuna kadar her şey planlanmış olmalıdır. Sıra sizde 3. birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerini tanımlayınız. Sıra sizde 3. yanıt birinci basamak tedavi hizmeti. Hastalıkların evde ya da ayakta teşhis ve tedavisi için düzenlenen hizmetler. İkinci basamak tedavi hizmeti. Hastaların yatırılarak teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği genel hastaneler. Üçüncü basamak tedavi hizmeti. Özel bağlı hastanelerindeki hizmettir. Örnek: kanser hastaneleri, Dikkat, sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin sağlığını geliştirmek, hasta olmamalarını sağlamak, yani onları hastalıklardan korumaktır. Sağlık hizmetleri klasik olarak 3 gruba ayrılarak incelenir. Bunlar, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleridir. Koruyucu sağlık hizmetleri sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler bu gruba girer. Kişiye ve çevreye yönelik olarak 2 grupta ele alınır. A. Kişiye yönelik koruyucu hizmetler. 1. Bağışıklama 2. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi 3. İlaçla koruma 4. İyi beslenme 5. Kişisel temizlik ve bakım 6. Aile planlaması 7. Sağlık eğitimi B. Çevreye yönelik koruyucu hizmetler. 1. Besin kontrolü ve güvenliği 2. Yeterli ve temiz su sağlanması 3. Hava kirliliğinin kontrolü 4. Atıkların kontrolü 5. Konut sağlığı 6. İş ortamında sağlığı tehdit edebilecek etkenlerin kontrolü kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri A1. Bağışıklama. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biri kişilerin bağışıklanmasıdır. Çevremiz milyonlarca hastalık yapabilen mikroplarla kaplı durumdadır. Bu mikroplara ve onların zararlı etkilerine karşı vücudumuzun dirençli hale gelmesine bağışıklık denir. Kişi bir enfeksiyon hastalığına karşı ya doğuştan bağışıktır ki buna doğal bağışıklık adı verilir. Ya da hayatı boyunca bir şekilde bağışıklık kazanır ki ona da edinsel bağışıklık adı verilmektedir. Edinsel bağışıklık iki şekilde ortaya çıkar. A. Aktif bağışıklık. Aşılama B. Pasif bağışıklık. Serumla hazır antikor verilmesi. Bağışıklama hizmeti bebekleri, çocukları ya da erişkin bireyleri enfeksiyona yakalanma riskinin yüksek olduğu dönemlerden, çok daha önceki dönemlerde aşılayarak bu hastalıklara yakalanmalarını engelleyen bir temel sağlık hizmetidir. Bir toplumda bulaşıcı bir hastalığın kontrol altına alınabilmesi için toplumun %85-90'ının bağışık olması gerekmektedir. Özellikle bebek ölümlerinin önlenmesinde aşılama hizmeti çok önemli bir yer tutmaktadır. A2. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi. Erken tanı herhangi bir hastalığa ait belirtilerin tam olarak ortaya çıkmadığı, kişiye sıkıntı ve acı vermediği, onu çalışmaktan alıkoymadığı bir dönemde tanı konması olarak tanımlanabilir. İnsanların hayatları boyunca karşılaştıkları birçok hastalık mevcuttur. Bunların bir kısmı önlenebilir, bir kısmı ise önlenemez. Hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli koruyucu önlemler alınırsa önlenebilir hastalıklara yakalanma söz konusu olmaz. Kanser, şeker hastalığı, verem gibi hastalıkların erken dönemde tanı alması kişinin sağlığı yönünden önemlidir. Tanı ne kadar gecikirse kişinin sıkıntısı o kadar artacak ve hastalık daha da ciddileşecektir. K. kronik hastalıklara ne kadar erken sürede tanı konursa tedavi kolaylaşır. Tedavi süreleri ve harcamalar o kadar azalır. Kişiler önemli bazı hastalık belirtilerini bilseler hekime başvuru süresi çok azalacaktır ve birçok önemli sağlık problemine çok daha erken dönemde tanı konması sağlanacaktır. Bunun için de kişilerin sağlık konusunda mutlaka eğitilmeleri sağlanmalı ve kısa sürede kendilerinde olan herhangi bir değişiklikle ilgili olarak bir hekime ulaşmaları konusunda farkındalık yaratılmalıdır. Dikkat sağlığını korumak isteyenlerin yapması gereken düzenli olarak bir hekim kontrolünden geçmektir. A3 İlaçla korunma. Her hastalıktan korunmak için aşı yoktur. Belli hastalıklar içinde diğer kişileri korumak amaçlı ilaç verilmekte. Dolayısıyla da tehlike altındaki bireyler ilaçla korunmuş olmaktadır. Bu işleme kemoprofilaksi adı verilmektedir. A4 İyi beslenme. Beslenme sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlı vücut için gerekli besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun bir zamanda tüketmektir. Vücut için gerekli olan besin öğeleri alınmadığı takdirde başlangıçta sadece onun eksikliği hissedilirken zamanla ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlar. Sağlığın korunması için temel olan şartlardan birisi de dengeli ve yeterli beslenmektir. Yetersiz ve dengesiz beslenildiği takdirde vücudun büyümesi ve gelişmesi etkilenecek ve vücut direnci azalacaktır. Vücut direnci azalan kişilerde mikroplara karşı gereken savaşı gösteremeyecek ve daha kolay hastalanacaklardır. Ayrıca iyi beslenmeyen hastaların da iyileşme süreleri çok uzamış olacaktır. Beslenme ile almamız gereken temel maddeleri almazsak o besin öğelerinin vücutta yaptıkları işler aksayacak ve belli başlı şikayetler ortaya çıkacaktır. Yetersiz beslenmenin en çok etkilediği gruplar: bebek ve çocuklar, genç bireyler, doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, emziren kadınlar, işçiler, yaşlı bireylerdir. A5 Kişisel temizlik ve bakım. Kısacası hijyen olarak da adlandırılan bu durumun amacı sağlığın korunması ve sürdürülmesidir. Her kişi kendi temizliğinden sorumludur. Temizlik alışkanlığının çocukluk döneminde doğru şekilde öğretilmesi hayatın ilerleyen dönemlerinde de uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir. Temizlik aslında toplumların gelişmişlik düzeyini gösteren bir ölçüttür. Bir insanın uygar olabilmesi vücut ve gıda temizliğine verdiği öneme bağlıdır. Temizlik sadece görünür, kirlenmenin olduğu zamanlarda yapılmaz. Sağlıklı bir yaşam için deri, saç, ayak, ağız, diş gibi kısımlarının temizliği yanında yiyecek ve çevre temizliğinin olması gerekir. Kişiler, tüm dış çevrenin kirletici etkenlerine maruz kalmaktadırlar. İnsanın dersi tüm bu kirleticilere karşı belli bir noktaya kadar direnç gösterebilmektedir. Ancak deride meydana gelen çatlak ya da yaralar bir takım hastalık etkenlerinin daha kolay bir şekilde vücuda girmesine yol açabilir. Bu yüzden vücut temizliğinin yapılması vücudun hastalıklara karşı korunması açısından son derece önemli bir davranıştır. Halen dünyada ciddi hastalık hatta ölümlere yol açabilen hastalıklardan birisi olan enfeksiyon hastalıklarına engel olabilmek için düzgün ve doğru bir el yıkama alışkanlığının toplumlara kazandırılması gerekmektedir. 6. Aile planlaması. Yüzyıllar boyunca inasallık istenmeyen gebeliklere engel olmaya çalışmıştır. Zaman zaman bu, anne ve bebek ölümlerine yol açmıştır. Bilimsel çalışmalar sonrası etkili aile planlaması yöntemleri geliştirilmiş ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. O halde aile planlaması ne demektir diye bakacak olursak, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri ve bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olmalarıdır. Sadece çocuk sahibi olmak anlamında değildir, gerekirse çocuk sahibi olamayan çiftlere de yardımda bulunmak anlamına da gelmektedir. Aile planlaması hizmetlerinde zorlama yoktur, katılım gönüllüdür. Çiftler aile planlaması yöntemleri hakkında eğitilir ve kendilerine uygun olan yöntemi seçip kullanırlar. Aile planlaması hem annenin hem de bebeğin sağlıklı olmasını sağlar. İstenmeyen gebeliklere engel olur. Normal şartlarda bir annenin iki gebeliği arasındaki süre en az 2 yıl olmalıdır. 2 yıldan az aralıkla doğum yapılacak olursa annenin vücut sağlığı bozulacak. Hem bebek için hem de yeni bir gebelik için annenin vücudunun hazırlanma olasılığı azalacaktır. Sık gebelik ve doğum gebeliğe bağlı riskleri arttırarak anne hayatını tehlikeye sokacaktır. Ayrıca sık gebelik ve doğum bebeklerin gelişimini etkilemekte, onlarda büyüme geriliğine, sakatlıklara yol açmaktadır. Hatta bakım sorunu olması nedeniyle bebek ölümlerine bile rastlanmaktadır. Anne ve bebek ölümleri en çok gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde rastlanan bir problemdir. Bu problemin buralarda bu kadar büyük boyutta olmasının nedeni ekonomik nedenler, sağlık hizmetine ulaşmadaki sıkıntılar, kaliteli ve yeterli sağlık hizmeti alamama ve aile planlaması hizmeti bakımından düşünülecek olursa da etkili ve modern yönteme ulaşmakta yaşanan sıkıntılardır. O halde aile planlamasının amaçları nelerdir? Ailelerin istemedikleri çocuklara sahip olmalarını önlemek, kadınların sık aralıklarla doğum yapmalarına engel olarak sağlıklarını korumak, çok genç yaş ve çok ileri yaş kadınların gebe kalmalarına engel olmak, doğurgan çağ kadın ve erkekleri üreme ve doğum kontrolü konusunda bilgilendirmek, çocuk sahibi olmak isteyen çiftelere yardımcı olmak, çocukların daha sağlıklı yetişmesini sağlamak aile planlamasının anne, çocuk ve toplum sağlığı açısından yararları son derece fazladır. Anne sağlığı açısından bakacak olursak, çok ve sık doğum nedeniyle ortaya çıkabilecek kadın hastalıklarını engeller. Kansızlığa engel olur. Zor doğum nedeniyle ortaya çıkabilecek problemleri engeller. Çok erken ve çok geç yaştaki doğumlara engel olur. İstenmeyen gebeliklere engel olur ve istenmeyen gebelik nedeniyle ortaya çıkan düşük ve küretaj problemine dolaylı olarak çözüm bulur. Anne ölümleri azalır. Çocuk sağlığı açısından önemi. Bebek ölümleri azalır. Erken doğum, prematürlük azalır. Sağlıklı doğan bebek sayısı artar. Bebekler istendikleri için bakımla ilgili aile üzerine düşen bütün görevleri yerine getirir. Bakabilecekleri sayıda bebek sahibi olunması nedeniyle çiftler, onların beslenmesinden eğitimine kadar her şeyine destek olurlar. Toplum sağlığı açısından önemi ise sağlıklı anne ve çocuk sayısı artar. Sağlık hizmetine ulaşma olasılığı güçlenir ve toplumun sağlıklı bireylerle birlikte refah seviyesi yükselmiş olur. A7. Sağlık eğitimi. Söğüne göre, bireyleri ve topluma sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetip uygulatmak, sunulan sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak, sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmek için insanları ikna etmek, ortak karara vardırmak ve eyleme yöneltmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim uygulamalarıdır. Çeşitli şekillerde hastalıkların önlenebilmesini ve toplumun sağlık düzeyini geliştirebileceğini ve yükseltebileceğini anlatan bir disiplindir. Sağlık eğitimi etkinliklerinin şu temel ilkeleri kapsaması gereklidir. 1. Sağlık ve sağlığın iyileştirilip geliştirilmesi için gerekli olan teorik bilginin çok iyi bilinmesi, kavranması ve değerlendirilmesi ve bunun topluma benimsetilerek alışkanlık haline getirilmesinin sağlanması. 2. Sağlığın korunması, geliştirilmesi için zararlı alışkanlıkların bırakılmasının sağlanması, bunun yerine geçebilecek yararlı yeni davranışların kazandırılması için çalışılması. 3. Bireylerin ve toplumun sağlıklı yaşam potansiyelinin geliştirilmesi, sağlık eğitiminin amaçlarını, sağlığın değerinin halka anlatılması, kişilerin sağlık ihtiyaç ve problemlerini kendi kendine çözmeyi alışkanlık haline getirmesi ve sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda istekli olması şeklinde belirlemiştir. Sağlık eğitiminin 7 boyutu. Sağlık ve sağlık eğitimi kişiyi fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresiyle bir bütün olarak ele alır. Sağlık eğitimi kişilere doğumdan ölüme kadar tüm gelişim dönemlerinde yardım eden bir süreçtir. Sağlık eğitimi her bireyin en üst düzeyde sağlıklı yaşamasını hedefler ve onların hasta ya da özürlü olduğu dönemlerde de sağlık ve hastalıklarıyla ilgilenir. Sağlık eğitimi birey, aile, grup ve tüm topluluklarla ilgilenir. Sağlık eğitimi, sağlıkla ilgili en doğru ve kolay yolun seçimi ile ilgilenir. Sağlık eğitimi hem formal hem de informal eğitimde yer alır. Sağlık eğitiminde amaç bilgi vermeden, tutum, davranış ve sosyal değişime kadar giden bir diziden oluşur. sağlık eğitimi ile birey ya da toplumlarda istenilen yönde davranış değişikliği oluşturabilmek için o toplumun önceliklerinin belirlenmesi, gelenek ve göreneklerinin neler olduğunun tespit edilmesi, inançlarının sağlıkla ilgili beklentilerinin belirlenmesi gerekir. Bunu yaparken de çift yönlü iletişim kullanılmalı ve toplumla birlikte sorunlar saptanmalıdır. Çünkü toplumların sağlıkla ilgili algıları, gelenek ve görenekleri, sağlık davranışının esas belirleyicileridir. Sağlık eğitimi planlanırken bu algılara mutlaka dikkat edilmelidir. Dikkat Almanya bildirgesinde temel sağlık hizmetleri kapsamı içerisinde vazgeçilmez hizmetlerden biri olarak bir toplumda yaygın görülen sağlık sorunları ve bunların önlenmesi ve denetimi için halkın eğitilmesi yer almıştır. Sağlığı geliştirmesi tarafından herkes için sağlık politikasına ulaşmak için gerekli bir strateji olarak belirlenmiştir. Sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları üzerinde kontrolleri arttırmayı ve geliştirmeyi olanaklı kılan bir süreçtir. Halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin önemli bir parçasıdır. Ottawa'da 1986 yılında yapılan uluslararası konferans sonrası Ottawa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi yayımlanmıştır. Sıra sizde 4 Ottawa Bildirgesi'ndeki 5 başlıklı eylem planı nedir? Sıra sizde 4 yanıt Ottawa bildirgesindeki 5 başlıklı eylem planı. 1. Sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması. 2. Destekleyici bir çevrenin oluşturulması. 3. Toplum katılımının çok güçlendirilmesi. 4. Kişisel becerilerin geliştirilmesi. 5. Sağlık hizmetlerinin yeni gereksinimlere göre planlanması ve uyumunun sağlanması. Sağlığı geliştirme, sağlık eğitiminin de içinde olduğu çok daha geniş, kapsamlı ve bütüncül bir kavramdır. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri LAST 1995 yılında çevreyi insanın dışındaki her şey olarak tanımlamıştır. Günümüzde ise çevre kavramı insanların yaşamları boyunca etkileşimde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamların hepsi anlamındadır. Sağlıklı olabilmenin ilk koşullarından birisi de sağlıklı bir çevrede yaşıyor olmaktır. Kişinin dışındaki her şey onun çevresidir. Çevre kişi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Kişinin genetik yapısı onun çevresel etmenlerden ne şekilde etkileneceğini belirleyen en önemli etmendir. Çevre aynı zamanda kişinin hastalanmasının nedeni de olabilir. O halde çevrenin sağlığa etkilerine bakacak olursak, hastalıklara zemin hazırlayabilir. Anne ve babanın sigara içtiği bir ev ortamında çocuklarda solunum yolları ile ilgili enfeksiyon, alerjik problemler gibi şeyler yaşanabilir. Çevre doğrudan kendisi hastalık nedeni olabilir. İçme sularının kirlenmesi ve birçok kişinin ishal başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşaması gibi bir kısım hastalıkların oluşumunu kolaylaştırır. Nemli ortamlarda alerjik problemler daha sık yaşanır bazı sağlık sorunlarının ciddiyetini artırır. Astım problemi olan kişilerin, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde solunum sıkıntılarının daha ağır olması gibi. B1. Besin kontrolü ve güvenliği. Gıdaların sağlık tehlikesi oluşturabilecek kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkilerden korunması ve sağlığa uygun halde saklanmasıdır. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ihtimalinden ve bulaş riskinden arındırılmış, tüketilmeye hazır halde bulunan gıda anlamındadır. Üretimden tüketime kadar her aşamada gıdalarda kirlenme riski mevcuttur. Mikroorganizmaların gelişimine elverişli özellikteki gıdalarda, bulaştan sonra onların gelişmesi için uygun sıcaklık ve nem olduğu takdirde hızla çoğalacaklardır. Eğer gıdalara bu problemin yok edilmesini sağlayacak herhangi bir işlem uygulanmazsa bu gıdalar tüketici için ciddi tehlikelere yol açabilecektir. Bu durum hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığını ciddi olarak tehdit etmektedir. Özellikle de yaşlılar, çocuklar ve hamileler daha fazla risk altındadır. Kişilerin hastalanmaları sonrasında tedavi için yapılacak harcamalarda çok yüksek miktarlara ulaşabilmektedir. Gıda güvenliği programlarının aktif olarak kullanılmasıyla bu tarzdaki sorunların önüne geçilebilir. Gıdalarla bulaşan hastalıklarda temel etken insan ve hayvan dışkısıyla bulaşan hastalıklardır. Sağlıklı gıda tüketiminde dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır. Temizlik. Gıdalar hazırlanmaya başlamadan önce kişisel temizliğe mutlaka dikkat edilmeli. Eller bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. Daha sonra gıda hazırlığının yapılacağı tüm yüzeyler ve aletler yıkanmalı. Ortamın böcek, sinek ve diğer hayvanların girişine karşı korunaklı olması sağlanmalıdır. Çiğ ve pişmiş gıdanın birbirinden ayrılması. Gıdaların hazırlanması sırasında taze et, kanatlı hayvanların eti ve deniz ürünleri diğer gıdalardan ayrı tutulmalıdır. Ayrıca bunların hazırlanmasında kullanılan bıçak ve kesme tahtası gibi materyaller de ayrı olmalıdır. Uygun koşullarda pişirme. Gıdaların pişirilmesi birçok etkenin ölmesini sağlamaktadır. Gıdalar pişirilirken en az 75°C'ye ulaşılması gerekmektedir. Taze etleri pişirirken de en son et suyunun renginin pembe değil daha berrak olmasına dikkat edilmelidir. Güvenli bir sıcaklıkta saklama. Pişirilmiş gıdalar 2 saatten fazla oda koşullarında saklanmamalı. Pişmiş gıdalar 50°C'nin altında soğutulmalı ve donmuş gıdalar oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt rafında çözünmeye bırakılmalıdır. Çözülmüş olan gıdalar bir daha dondurulmamalıdır. Taze sebze ve meyvelerin akan, temiz ve bol suyun altında yıkanması gereklidir. B2. Yeterli ve temiz su sağlanması. Tüm canlılar suya bağımlıdır. Yaşamın gücü için su vazgeçilmez ve vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bir besindir. Sağlıklı olabilmek için yeterince tüketilmesi gereklidir. sağlıklı ve temiz su, içinde hastalık yapıcı mikroorganizmaları ve zehirli etki yapabilecek kimyasal maddeleri içermez. Gerekli olan minerallerde dengeli bir şekilde mevcuttur. İçme ve kullanma sularının nitelik olarak birbirinin aynı olması gerekmektedir. Kişi başına tüketilen su miktarı ekonomik durum ve endüstrileşmek gibi bir takım faktörlerden etkilenmektedir. Aslında günlük kişi başı tüketilen su miktarı bir gelişmişlik göstergesidir. Suyun ne tip görevleri vardır? A. Vücutta hücreler arası besin ve oksijen taşınmasını sağlar. B. Ağız, göz ve burun gibi organların nemli kalmasını sağlar. C. Vücut sıvılarının idrar, kan, tükürük gibi büyük kısmını oluşturur. D. Eklemlere destek sağlar. Vücut için son derece önemli bir besin maddesi olan suyu ne kadar tüketmemiz gerekir? Bebekler su ihtiyaçlarını anne sütünden karşılamaktadırlar. Ek gıdaya başladıkları dönemde onlara da su takviyesi yapılmalıdır. Yetişkin bir bireyin günlük tüketmesi gereken su miktarı 1,52 litre kadardır. Bu da yaklaşık 10 su bardağına denk gelmektedir. Kişiler spor yaptıklarında ya da hava sıcaklığının çok yüksek olduğu dönemlerde daha fazla su tüketmelidirler. Yaşlı bireylerde su tüketimine özellikle dikkat etmek gerekir. İçme suyu renksiz, kokusuz ve berrak olmalıdır. pH'si 6.5-8.5 olmalı ve sıcaklığı 8-16 sıfırcı olursa tadı hoş olarak algılanır. Bazı mikroorganizmaların ve kimyasal artıkların suya karışması kirlilik olarak adlandırılır. Suyun kirliliği fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerle tespit edilir. Temizliğinden şüphe edilen sular 10 dakika kaynatılarak mikroplarından arındırılabilir. Kaynatılan su bir süre aynı kapta soğutulması için bekletildikten sonra tüketilebilir. Suyu arıtmak için kullanılan bir dezenfektanın şu özellikleri taşıması gerekir. Değişik zaman, sıcaklık ve derişimlerde kabul edilebilir. Bir sürede sudaki bakteri, virüs ve amip kislerini yok etmek zorundadır. İnsanlara ve evcil hayvanlara zararsız olmalıdır. Ucuz olmalı, taşınması ve depolanması kolay olmalıdır. İşlenen suyun içerisindeki kalıntıları kolayca belirlenebilmelidir. Bu dezenfektan maddenin suda kalıcı olması ve kaybolmasının suyun yeniden kirlenmesi için bir gösterge olarak kullanılabilmesi gerekmektedir. Su dezenfeksiyonunda en çok klor tercih edilmektedir. Sıra sizde 5 su kirlenmesini engelleyebilmek için alınması gereken önlemler nelerdir? Sıra sizde 5 yanıt. Tarım ilaçları ve yapay gübreler yetkili kuruluşların önerisine göre kullanılmalı. Sanayi kuruluşlarının atıkları arıtılmadan su kaynaklarına verilmemeli. İçme ve kullanma suyu kaynakları dışarıdan insan ve hayvan girmesine engel olacak şekilde yapılandırılmalı. Kaynak suyu beslenme bölgesinde endüstri kuruluşu, çiftlik ve mandıra olmamalı. Depo duvarları taş ya da betonla örülmeli. Çöpler su kaynaklarına atılmamalı. İçme ve kullanma suyu kaynağının çevresinde 0-300 metrelik dairesel mutlak koruma alanı olmalı. B. 3. Hava kirliliği ve kontrolü. Çeşitli kimyasal süreçlerde açığa çıkan gaz ya da parçacık halindeki maddelerin özellikle yakıt artıklarının atmosferde canlıların yaşamına zarar verecek miktarlarda birikmesine hava kirliliği denir. Çeşitli amaçlarla yakılan yakıtlar, fabrika ve bacalarının dumanları, araçların egzoz gazları, havaya zehirli olan karbon monoksit, kükürt dioksit ve nitrik asit gibi gazların karışmasına yol açar. Atmosfer genellikle bu zehirli karışımları eritir, fakat meteorolojik ve topografik şartlar nedeniyle de kirlenmeye devam eder. Hava kirliliğinde doğal kaynaklardan daha çok yapay kaynaklardan meydana gelen kirlilikler daha önemli yer tutmaktadır. Doğal kaynaklar içerisinde hava kirliliğine neden olan etmenler, volkanlar, tozlar, orman yangınları, okyanus spreyleri ve buharlaşmadır. Yapay kaynaklar ise insanların faaliyetleri sonrasında ortaya çıkarlar. Bunlarda ısınmadan, sanayiden, trafikten, endüstriden, termik santrallerden, nükleer santrallerden kaynaklanan kirlilikler olarak adlandırılır. İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için teneffüs edilen havanın mutlaka temiz olması gerekir. Hava kirliliğine sebep olan maddeler, kokusu, rengi, fiziksel ve kimyasal etkisi olmasa da zarar verebilir. Havanın doğal yapısını bozan ve kirleten maddelerin başka bir deyişle kirli havanın solunması, özellikle akciğer dokularını tahrip edici ve öldürücü olabilir. Solunum yolu ile alınan hava içerisindeki parçacıklar ve duman akciğerlere ulaşır. Solunum sisteminin derinliklerinde depolanan bu parçacıklar, akciğer kanserlerine kadar varan hasarlar yapabilir. Kirli havayı soluyan kişilerde bronşit başta olmak üzere birçok solunum sistemi ile ilgili rahatsızlık ortaya çıkar. Hava kirliliğinden bebekler, yaşlılar ve solunum sistemi rahatsızlığı olan bireyler daha çok etkilenir. Hava kirliliğini önlemek için alınacak önlemler: 1. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması. 2. Sanayinin uygun yerlerde inşa edilmesi. 3. Evlerdeki bacalar düzenli temizlenmeli. 4. Kaçak kömür kullanımının önüne geçilmeli. 5. Doğal gaz kullanımını teşvik edilmeli. 6. Kalorifer ve doğal gaza periyodik bakım yapılmalı. 7. Yeşil alanlar artırılmalı. 8. Toplu taşıma yaygınlaştırılmalı. 9. Ormanlar korunmalı, sayısı artırılmalı. B4. Atıkların kontrolü. İnsanların günlük hayatında yaptıkları işler sonrasında ya da hem ticaret hem de endüstrinin kullanımı ile ortaya birçok atık çıkmaktadır. Tüm dünyada bu insan sağlığını tehdit eden ve toplumsal sıkıntılara yol açabilen bir problem olarak karşımıza çıkar. Bu problemin çözümü bu atıkların sağlık kurallarına uygun şekilde ve teknik koşullarda toplanması, taşınması, yok edilmesi ve zararsız hale getirilmesidir. Çöplerin gelişi güzel ve açıkta bekletilmesi zaman zaman bazı hayvanların buralarda eşinmesine, çöplerin dağılmasına, sinek ve birçok diğer böceğin buralarda üremesine neden olur. Nüfusun artması, endüstrinin gelişmesi ve şehirlerin daha da büyümesi meydana çıkan çöplerin daha fazla oluşmasına neden olur. Çöpler mevsime ve halkın alışkanlıklarına göre değişiklik göstermekle birlikte 1/3'ünü organik maddeler oluşturmaktadır ve %20-30 oranında su içerdiği için kolay çürümekte ve kokuşmaktadır. Atıklar iki kısımda incelenmektedir. Katı atıklar evsel, ticari ve endüstriyel atıklardan oluşur. Yarı çamur özelliğinde hem ayrışabilen hem de ayrışamayan maddelerdir. Çöp kirliliğine engel olmak için 3 işlem gerekir. 1. Biriktirme 2. Zararsız hale getirilecek istasyonlara taşıma 3. Zararsız hale getirme ve yok etme sıvı atıklar ise, insanların idrar ve dışkılarından oluşan lağım sularıdır. Ayrıca lağım sistemine sanayinin sıvı atıkları da karışır. Lağım kirliliklerine engel olmak için uygulanacak yöntem, yeraltı ve yerüstü sularını kirletmemeli, toprağın yüzeyini kirletmemeli, böcek ve hayvan girişi olmamalı, koku yapmamalı, mutlaka kapalı ortamda biriktirilmelidir. B5. Konut sağlığı. İnsanların yaşamının önemli bir kısmının geçtiği konutlarında sağlık üzerinde etkileri vardır. Bir evin sağlığa uygun altyapısının oluşmasında, içme kullanma suyu, atıkların uzaklaştırılması ve teknoloji önemlidir. Amerikan Halk Sağlığı Örgütü'nün yayınladığı sağlıklı bir konut için gereken şartlar şunlardır. Konutta bulunan bir kişi için 14 metrekare döşeme alanı gereklidir. İçinde yaşanılan her oda için en az 2 metrelik yükseklik olmalıdır. Konutlar çöplük, bataklık gibi yerlerin yakınına yapılmamalı. Duvar, döşeme, pencere ve çatı yapısal olarak nitelikli olmalı. Döşemeler ağırlığa dayanıklı olmalı ve 5 ya da daha fazla basamakta her merdiven için mutlaka trabzan bulunmalıdır. Yangından kurtulmak için en az 2 çıkış olmalıdır. Ocak, fırın, buzdolabı, konacak yer olmalı. Tuvalet bulunmalı, içinde sifon olmalı ve lavabo yerleştirilmelidir. Aydınlatmak için yeterli pencere olmalıdır. Evde bulunan ilaçlar ya da zehirli maddeler için güvenli ayrı bir dolap olmalıdır. Farelerin girmemesi için güvenli bir ortam yaratılmalı. Bütün boru sistemleri uygun standartta ve güvenli bir şekilde yapılmış olmalı. Konut güneş ışığı almalı. İçindekileri dış ortam ısısından koruyabilmeli. Çevredeki gürültü ile ilgili iyi izolasyon yapılmış olmalı. Ulaşılabilir, sağlıklı, güvenilir içme ve kullanma suyu bulunmalı ve konutun içinde olmalı. Yatak odası, Yemek odası ve oturma odası ayrı olmalı. Nem ve mantarlama olmamalı. Çocuk yaş grubunun yeterince dolaşıp oynayabileceği alan bulunmalı. O halde konut sağlığı dediğimizde unutulmaması gereken noktalar. Temel fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri karşılamalı. Bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilmeli. Kazaların önlenmesine yardımcı olmalıdır. B. 6. iş ortamında sağlığı tehdit edecek etkenlerin kontrolü. İş sağlığı çalışma hayatındaki sağlık sorunlarının tanımlandığı ve çalışan kişilerin sağlığını korumaya yönelik yapılan faaliyetlerin bulunduğu bir alan. Ana amacı, kişilerin sağlığının işten kaynaklı nedenlerle bozulmasına engel olmak yani koruyucu yaklaşımdır. Her geçen gün çalışan kişi sayısı artmakta ve insanlar iş yeri ortamında birçok hastalık riski taşıyabilen etkenle karşılaşmaktadırlar. İş yerindeki tehlikeler öncelikle iş yerinde çalışanları daha sonra da bu kişilerin yakın çevresine etkiler. Onun için iş sağlığı çalışmaları, iş yerindeki tehlikeleri kontrol altına alarak hem işçileri hem de yakın çevrelerini tehlikeye karşı korumuş olur. İş yerlerindeki belli başlı tehlikeler. 1. Kimyasal faktörler. İş yerinde en fazla kullanılan maddeler kimyasal maddelerdir. Kurşun, civa, arsenik gibi bu kimyasal maddeler uzun sürede birikip kanser gibi kronik olaylara yol açabilecekleri gibi yüksek miktarda ani karşılaşma sonucu zehirlenme gibi tablolara da yol açabilirler. 2. Fiziksel faktörler. İş yerinde en sık rastlanan ortam faktörleri fiziksel faktörleridir. Bunların da en başında gürültü ve sıcaklık gelir. 3. Biyolojik faktörler. Özellikle sağlıkla ilgili yerlerde çalışan bireylerde karşılaşma riski daha fazla olan faktörlerdir. Kanla bulaşan enfeksiyonlar bunlara örnek gösterilebilir. Cerrahi dalların ya da kan bankasında çalışanların daha fazla risk altında olduğu hepatit B mikrobu gibi. 4. Tozlar. Partikül büyüklüğü 100 mikronun altında olup havada asılı kalan maddelere toz adı verilir. Bunlar akciğerlerde birikerek bir takım sağlık sorunlarına yol açarlar. 5. Ergonomik faktörler. Çalışma ortamının kişinin ergonomik yapısına uygun olması kaza riskini azaltmaktadır. Onun için iş ve işçi uyumu mutlaka sağlanmalıdır. 6. Psikososyal faktörler. İş ortamındaki kişiler arası uyum iş stresini azaltır ve verimi artırır. Onun için kişilerin kendilerine uygun işlere yerleştirilmeleri iş sağlığı uygulama ilkelerinin temelini oluşturur. Tedavi edici sağlık hizmetleri hastalanan insanların tekrar sağlığına kavuşması için yapılan çalışmaların tamamı bu başlık altında toplanır. Kendi içinde. Birinci basamak tedavi hizmetleri, ilk başvuru ve ayakta tedavi. İkinci basamak tedavi hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri olarak üçe ayrılır. Üçüncü basamakta kendi alanında uzmanlaşmış kişilerin bulunduğu ve ileri teknolojinin kullanıldığı hastaneler yer alır. Bu hizmetler tamamen sağlık personeli ve sağlık sektörünce yürütülen hizmetlerdir. Tedavi edici hizmetler genellikle koruyucu hizmetlerin yetersizliğinden ortaya çıkan problemlerle baş etmek için düzenlenmiş hizmetlerdir. Rehabilite edici sağlık hizmetleri hastalık ve kazalara bağlı gelişen kalıcı bozuklukların ve sakatlıkların günlük yaşamı etkilemesini engellemek ya da bu etkiyi en aza indirmek, kişinin bedensel ve ruhsal yönden başkalarına bağımlı olmadan hayatını sürdürmesini sağlamak için düzenlenen hizmetlerdir. İki şekli mevcuttur. Tıbbi rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, tıbbi rehabilitasyon. Bedensel olarak ortaya çıkan sakatlıkların mümkün olduğu kadar düzeltilmesi işlemidir. Amaç yaşam kalitesini yükseltmektir. Postür, duruş, bozukluklarının düzeltilmesi. İşitme ve görme kusurlarının en aza indirilmesi, diz ya da kalça protezlerinin kullanılması gibi örnekler verilebilir. Sosyal rehabilitasyon, sakatlıkları nedeniyle eski işlerini yapamayan ya da belli bir işte bile çalışamayan kişilere iş öğretme, İş bulma ya da işe uyum sağlamaları için yapılan yardımların tümüdür. Amacı günlük yaşamda kişilerin başkalarına olan bağımlılığını azaltmak ve yaşama daha aktif katılımlarını sağlamaktır. Dikkat unutulmaması gereken her zaman için koruyucu hekimlik hizmetlerinin tedavi edici sağlık hizmetlerinden daha ucuz ve daha kolay olduğudur. Özet, kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalananların tedavisini yapmak, iyileşmenin tam olmadığı durumlarda başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sağlamak ve toplumların sağlıklarını daha iyi durumlara getirmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne sağlık hizmeti denmektedir. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhin ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir. Bir diğer tanımlamaya göre de kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge durumu ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması durumudur. Almata'daki tanıma göre TSH, pratik ve bilimsel temellere oturmuş, bilimsel ve sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemler ve teknoloji ile toplumda bireylere ve ailelere onların tam katılımı ve kabul edebilecekleri bir maliyetle sunulan ve evrensel düzeyde ulaşılabilir esas temel sağlık hizmetleridir. Ülkenin hem sağlık sistemine entegre olmuş hem de sosyal ve ekonomik kalkınabilirliğine odaklanmış olmalıdır. TSH, bireylerle ilk temas noktasıdır. TSH, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır. Sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır. Bir faaliyetler topluluğudur. Sosyal eşitlik. Sağlık hizmeti doğuştan kazanılmış bir haktır ve tüm topluma en uzak noktaya kadar sosyal adalet anlayışı içerisinde hizmet götürülmelidir. Öz sorumluluk. Herkes kendi sağlığının önemini bilmeli ve kendinden, çocuklarından sorumlu olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için kişiler eğitilmeli ve kişilerdeki farkındalık düzeyi artırılmalıdır. Farkındalığı artan bireyler daha çok sorumluluk hissederek sağlık hizmetlerinin planlama ve sunum aşamasında söz sahibi olmaktadırlar. Tüm bunların sonucu olarak toplum sağlık hizmetine katılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin boyutu. Sağlık hizmetleri yürütülürken diğer sektörlerden de yardım alınmaktadır. O halde sektörler arası koordinasyon, eşgüdüm mutlaka gereklidir. Uluslararası dayanışma. Sağlık tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir konudur ve bu konu ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin kalkınması ve gelişimi için mutlaka destek olması gerekmektedir. Sağlık hizmetleri klasik olarak 3 gruba ayrılarak incelenir. Bunlar: koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici sağlık hizmetleridir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Sağlık hizmetleri kaça ayrılır? Soru 1. A seçeneği 2. Soru 1. B seçeneği 3. Soru 1. C seçeneği 4. Soru 1. D seçeneği 5. Soru 1. E seçeneği 6. Soru 1'in doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise giriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Söne göre sağlığın tanımı. Sadece hastalık ya da olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhun ve kendisini iyi hissetmesi halidir cümlesinde noktalı yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri getirilmelidir? Soru 2. A seçeneği hastanın parasal. Soru 2. B seçeneği hastanın mevkisel. Soru 2. C seçeneği sakatlığın manevi olarak. Soru 2. D seçeneği sakatlığın parasal. Soru 2. E seçeneği sakatlığın sosyal yönden. Soru 2'nin doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise sağlığın tanımı konusunu yeniden gözden geçirin. Soru 3. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı kaç yılında yapılmıştır? Soru 3. A seçeneği 1961. Soru 3. B seçeneği 1970. Soru 3. C seçeneği 1975. Soru 3. D seçeneği 1978. Soru 3. E seçeneği 1981. Soru 3'ün doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise temel sağlık hizmetleri kavramı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nerede yapılmıştır? Soru 4. A seçeneği Almatı. Soru 4. B seçeneği Bişkek. Soru 4. C seçeneği Paris. Soru 4. D seçeneği Londra. Soru 4. E seçeneği Roma. Soru 4'ün doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise temel sağlık hizmetleri kavramı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Sağlığın korunması. Hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemelere ad verilir. Soru 5. A seçeneği rehabilitasyon. Soru 5. B seçeneği tedavi. Soru 5. C seçeneği koruyucu hizmet. Soru 5. D seçeneği çevresel sorumluluk. Soru 5. E seçeneği toplum sağlığı. Soru 5'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise koruyucu sağlık hizmetleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Toplumsal koşullara uygun bir hizmet modeli oluşturulmalıdır. İlkesi hangi temel sağlık hizmeti ilkesinin tanımıdır? Soru 6A seçeneği öz sorumluluk, soru 6B seçeneği toplumsal eşitlik, soru 6C seçeneği evrensellik, soru 6D seçeneği katılımlı hizmet, soru 6E seçeneği uygun hizmet, soru 6'nın doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise temel sağlık hizmetleri kavramı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Ottawa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi kaç yılında yayınlanmıştır? Soru 7A seçeneği 1978. Soru 7. B seçeneği 1980. Soru 7. C seçeneği 1986. Soru 7D seçeneği 1989. Soru 7E seçeneği 1990. Soru 7'nin doğru yanıtı C yanıtımız yanlış ise sağlık eğitimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu hizmetlerdendir? Soru 8A seçeneği bağışıklama, soru 8B seçeneği erken tanı, soru 8C seçeneği aile planlaması, soru 8D seçeneği besin kontrolü ve güvenliği, soru 8E seçeneği sağlık eğitimi, soru 8'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu hizmetlerdendir? Soru 9A seçeneği ilaçla tedavi, soru 9B seçeneği atıkların kontrolü, soru 9C seçeneği iş sağlığı, soru 9D seçeneği yeterli ve temiz su sağlanması, soru 9E seçeneği hava kirliliğinin kontrolü, soru 9'un doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Tedavi edici sağlık hizmetlerinde kaç basamak vardır? Soru 10A seçeneği 1, soru 10B seçeneği 2, soru 10C seçeneği 3, soru 10D seçeneği 4, soru 10E seçeneği 5, soru 10'un doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise tedavi edici sağlık hizmetleri konusunu yeniden gözden geçiriniz.